Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...24 Ocak Pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabileceğiniz gibi WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Şu anda özellikle trafikte, yollarda mahsur kalmış olan, kurtarılmayı bekleyen, hangi bölgede olduğunu bize mesaj olarak gönderen dinleyicilerimiz olursa onların mesajlarına öncelik vererek paylaşmaya gayret edeceğiz programda. 185 kişi hayatını kaybetti. 65.503 yeni vaka açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 verileri bu şekilde. 185 kişi daha öldü maalesef. İstanbul-Ankara yolu kontrollü olarak açıldı ama nasıl bir kontrol, biraz sonra detaylarına yer vereceğiz program içerisinde. Ve kış koşulları, kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor yurt genelinde, bunların detaylarına bakacağız. Bir yandan bunlara bakarken bir yandan Türkiye'nin gündeminde iki başlık var. Birisi Sezen Aksu. Sezen Aksu ile ilgili yapılan yorumlar, açıklamalar, şarkıya dair mesajlar, tüm bunlar konuşulurken bir diğer konuda gazeteci Sedef Akbaş'ın maalesef başına gelenler ve açıklamaları ve onunla birlikte aynı zamanda nefret söylemi ifadeleri geliyor. Sevgili dinleyiciler, Sedef Kabaş'la ilgili şu an son olarak mesela AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. Nefret söylemi olduğunu ifade etti. Biliyorsunuz tutuklandı, cezaevinde şu anda Sedef Kabaş. Evet, değineceğimiz birçok başlık var. Bunlardan bir tanesi sanayide 3 tam gün elektrik kesintisi başlıyor ki başladı, hatta öyle söyleyelim. Maalesef doğalgazı İran bize kestiği için biz de sanayide doğalgaz kısıtlamasına gittik. Ve 3 günlük bir elektrik kesintisi yaşıyoruz şu dönemde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim vardı sevgili dinleyiciler. UBP, Ulusal Birlik Partisi, şu anda birinci parti çıkmış görünüyor. Sabah saatlerinde gelen son bilgilere göre. Bugün 24 Ocak. 24 Ocak tarihinde Uğur Mumcu'yu kaybetmiştik, hatırlayacak olursanız. Uğur Mumcu'yu rahmetle, saygıyla anıyoruz. 1993 yılında katledilmişti maalesef Uğur Mumcu. Ve bir de 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan bir suikast sonucu, hain bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Onu da rahmetle anıyoruz programın hemen başında sevgili dinleyiciler. Daha paylaşacağımız birçok başlık var. Bunları biraz sonra detaylandıracağız. Bir de Süper Lig'e bakalım. Süper Lig'de dün önemli bir karşılaşma vardı. Galatasaray biliyorsunuz Trabzonspor'u ağırladı. Son 5 dakikaya kadar önde götürmüştü karşılaşmayı 1-0. Trabzonspor 2-1 mağlup etti Galatasaray'ı ve liderliğini sürdürüyor. 9 puan farkla Trabzonspor. 2. sırada Konyaspor, 3. sırada Alanyaspor yer alıyor sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe 5. Beşiktaş 6. ve Galatasaray şu anda 27 puanla 15. sırada yer alıyor. Hemen bir de dövize bakalım. Şu anda döviz tablosunda durum ne? Dolar 13 lira 50 kuruş seviyelerinde bir miktar artış var. Yani 13,5 lira civarında. Euro 15 lira 28 kuruş. Gram altın 798 lira şu dakikalar itibariyle. Borsa İstanbul 2000 puanın üzerinde kapatmıştı haftayı. 2011 puanda başlıyor. Bitcoin'de ciddi bir düşüş var. 35 bin dolar seviyesinde şu anda Bitcoin işlem görüyor. O 40 bin doların altına iner mi inmez mi, 39 mu olur 38 mi olur derken şu anda 35 bin 150 dolar Bitcoin. Gündemdeki başlıkları böylece sıralamış olduk, toparlamış olduk. Tabii birçok başlık var daha değineceğimiz, biraz önce de söylediğimiz gibi. Bir defa şunu da hatırlatalım, hafta sonundan gelen bir şehit haberi de vardı sevgili dinleyiciler. Suriye'de süren operasyonlarda görev alan uzman çavuş Yusuf Yılmaz şehit oldu. Uzman çavuş Yusuf Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, silah arkadaşlarına. Aynı zamanda sabır ve başsağlığı dileklerimizi de iletiyoruz programın hemen başında. Evet, şu anda Türkiye daha çok kış koşullarını, kar koşullarını konuşuyor ki İstanbul'a kar yağdı. Sadece İstanbul'a kar yağması değil, tabii ki İstanbul-Ankara arasında ulaşım da bundan her iki yönde olumsuz bir şekilde etkilendi. Şimdi son gelen bilgileri sizlerle paylaşacağız ama bizim de teknik müdür arkadaşımız, dostumuz Murat Seymen, o da İstanbul'dan Ankara'ya gitmeye çalışıyordu ki az önce kendini kurtarabildi. Dün akşam 18.30 itibariyle başlayan yolculuğundan bir az önce kurtarılabildi bulunduğu noktadan. Şu anda anladığım kadarıyla önü açık olduğu için yola devam ediyor. Mümkün olan kısa süre içerisinde kendisine de bağlanacağız, bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Çünkü ulaşımın orada tek yönlü ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Yani tek şeritten kontrollü bir ulaşım şu anda gerçekleştiriliyor deniliyordu ki bu bölge Bolu Dağı, Bolu yolu yönüydü sevgili dinleyiciler. Murat şu anda attığımızda, Murat seni de riske etmeden aracını umarım durdurdun, öyle konuşalım. Duyabiliyor musun bizi?
Abi selamlar, günaydınlar. Araç kitine bağlı bir şekilde zaten çok yavaş seyrederek, hı hı, yaklaşık bir 8 dakika önce bir 14,5 saat beklediğim konumdan nihayet kurtuldum. Ve yavaş yavaş ilerliyorum. Dediğin gibi yol tek şeridi açılmış bir şekilde şu an Ankara istikametine doğru devam ediyor.
Murat, İstanbul Ankara yönünde sen Bolu Dağı'na gelmeden önce galiba yolda kaldın, öyle mi?
Evet abi, yani İstanbul Ankara otobanında, Anadolu otobanında tünel girişine yaklaşık böyle bir 3-4 kilometre kala bir rampa vardır, sinyalizasyon ışıklarının olduğu bir rampa.
Evet.
O rampada ben de benim gibi yüzlerce araç mahsur kaldı dün akşam saatinden itibaren. Ve çok uzun süre hiçbir bilgi de alamadık. Yani yol açılacak mı, açılıyor mu, nedir, ne kadar sürer ya da o bölgede bir şey de yoktu. Karşı şeride, çünkü karşı şeritteki yol açıktı. Oradan geçen araçları görebiliyorduk fakat karşı şeride geçebileceğimiz bir alan da yoktu. Oraya da geçemedik ve ben de benim gibi yüzlerce araç yaklaşık bir 14 saattir araç içerisinde beklemek zorunda kaldım.
Murat, nasıl kurtarıldınız? Bir video vardı, ben o videoyu yayınladım şimdi Twitter'da ama kepçeler galiba dolaşıyor, öyle mi?
Normalde büyük araçlarla karları küreyip o araçların arkasındaki mekanizmalarla da tuzluyorlar yolları. Fakat araçların mahsur kaldığı alana o araçları sokamadıkları için daha küçük boyutlu bir kepçe tek tek aralara giriyor. Özellikle bu emniyet şeritleri ve en sol şerit bölgelerinden tek tek araçları kurtarıyor. Ve bu da haliyle zaman alıyor. Yani ön sıradan itibaren tek tek kurtara kurtara bana sıra, işte dediğim gibi saat 9-9-2 geçe gibi ben bulunduğum konumdan hareket etmeye başlayabildim.
Geçmiş olsun sevgili dinleyiciler. Şimdi Murat söylemedi ama yanında bir de annesi var. Aslında rahatsızlığı nedeniyle onu da Ankara'ya ulaştırmaya çalışıyordu. Yani evet, şu anda aslında, evet, dinleyelim seni Murat.
Aslında yani bu hava şartlarında ben kimsenin zararı olmadıkça yola çıkmış olabileceğini düşünmek istemiyorum. Bizimki de benzer bir durumdu. Zaruri bir durum sebebiyle yola çıkmak zorunda kaldık. Yola çıkmadan önce de aslında bütün kontrolleri yaptığımı düşünüyordum. Karayollarının bilgilendirmelerine baktım. İşte aracın kış lastikleri, yakıt vesaire her şeyi kontrol ederek, zincir çekmesi gibi bütün aksesuarları, aksamları yanımızda olduğunu teyit ederek yola çıktık. Ama yine de zaruri de olsa bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorduk. Yani.
Çok haklısın. Bu arada o bölgede hala bulunanlar varsa, ki anladığım kadarıyla var, tek tek kurtarılıyorlar. İçlerinde muhakkak hasta olanlar da var. Bu şekilde hastası olanlar da var. Önceliğin onlara tanınmasından yanayız. Tabii ki bunu nasıl yapabilecekler bilmiyorum ama.
Bununla ilgili yani çok uzun süre tabii yolda kaldığımız için dün akşam 18.30'dan beri aynı yerde sabah 9'a kadar bekledik. Birkaç kez 159 karayollarını aradım. Oradan beni 112 aramam yönünde bilgilendirdiler. 112'yi aradım. araçta hastamın olduğunu da söyledim. Fakat onlar da açıkçası şey dediler. Yani bulunduğunuz yer itibariyle oraya bir ambulansla bizim gelmemiz imkansız. Hiçbir şekilde oraya gelemeyin. Siz yürüyerek yolun karşı tarafına geçebiliyorsanız, ki öyle bir imkan da yoktu. Yaklaşık 1 metreyi aşan bir kar dağı var. Hı hı. Hastayla birlikte oradan oraya geçmek de çok zor. Ancak oradan bir ambulans yönlendirebilirsem dönüş istikametinde tekrar sizi aldırabilirim. Ya daha doğrusu hastayı aldırabilirim gibi bir yorum yaptılar. Dolayısıyla ambulansın da bu bölgeye nasıl girebilir, girebilme imkanı olabilir mi? Ondan da çok emin değilim.
Peki Murat, geçmiş olsun, senin yolun açıldı. Annene
çok
de sağlık, sıhhat diliyoruz.
Sağ ol.
Geçmiş olsun, tekrar görüşmek üzere. Sağ ol bu bilgiler için.
Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, şu anda muhtemelen bu yolda bulunan veya o yola doğru giden bizi dinleyenler vardır. Öyle tahmin ediyorum. İstanbul, Ankara otoyolunun açıldığı bilgisi var ama... Bakın ben Twitter'da bir Murat Seymen'in göndermiş olduğu videoyu paylaştım. Açılmış dediğimiz şekli bu şekli. Yani araçlar kar altında duruyorlar. Tek tek bir şeritten kepçe geliyor. Kepçe oradan aracı kurtarmaya çalışıyor. Ondan sonra bir şeritlik yoldan yolu veriyor. Yani çok zor şu anda o noktada ulaşım. Bilginiz olsun. İstanbul Ankara karayolu, özellikle de işte Bolu mevki, buradan bahsediyoruz şu dakika itibariyle sizlere. İstanbul'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Oradan maalesef 3 kişinin öldüğü haberi geldi. 18 kişi de yaralandı. Hafta sonundan gelen acı haberlerden bir tanesi buydu. Tokat ve Amasya'da yolcu otobüsleri kaza yaptı. Buradan da bir kişinin hayatını kaybettiği yönünde gelen bilgi vardı ki çok sayıda yaralı oldu. Düzce'de 37 araç TEM otoyolunda birbirine girdi. Oradan gelen 3'ü ağır, 18 yaralı haberi vardı. Umarız toplam itibariyle kimsenin canına bir şey gelmez. Yani şimdi o güncellemeyi yaptım, 22 yaralı var deniyor. Umarız o yaralıların hiçbirinin canına ekstra daha başka bir şey gelmez. Yani bir ölüm haberi vermeyiz. Anlatmaya çalıştığım şey o. Bir yandan yeni gelen haberlere bakıyorum, bunları takip ediyorum. Sivas'tan gelen bir haber vardı. Yolda kalan 3000 kişiyi valilik, misafirhane ve pansiyonlara yerleştirmiş. Sivas'tan böyle bir bilgi geldi. Kentte tipi bir hayli etkiliydi. Çevre yolunda da aynı şekilde etkiliydi, onu anlıyoruz. İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildi. İstanbul valisi böyle bir açıklama yaptı. Ali Yerlikaya'dan geldi bu açıklama. Üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu. Tabii şöyle söyleyelim, bu ara vermek şu manada da olabilir. Çünkü bazı üniversiteler bu yönde karar aldı. Online olarak eğitimler devam ediyor. Yani yüz yüze eğitime ara verilmiş oluyor. Üniversiteler kendi kararlarını kendileri alabiliyorlar bu durumda. Böyle bir açıklama geldiğinde şu an için bazı üniversiteler online olarak eğitime devam edeceklerini duyurdular. Ama sınavları olanlar muhtemelen, eğer yüz yüze yapıyorlarsa o sınavları, yüz yüze daha sonraki bir tarihte yapacaklardır. İstanbul Valiliğinden motokurye, motosiklet ve elektrikli skuterlarla ilgili bir karar geldi ki bunların kullanılamayacağını açıkladı. Bir sonraki duyuruya kadar İstanbul Valiliği bunu açıkladı. Gerçi ben yolda gördüm birkaç tane ama bu sabah da gördüm, dün de gördüm. Motokuryelik yapanların yolda olduğunu, motosiklet ve elektrikli skuter kullananları ben gördüm. Yani insanlar muhtemelen zorunluluktan dolayı belki kullanıyorlar, belki de duymadılar, bilmiyorum bu kararı, ama İstanbul'da bunların kullanılması yasak. Hatta şu dönem içerisinde ben de hafta sonu mesela bir online alışveriş sitesine ulaşmaya çalıştım. Yani siteye elbet ulaşıyoruz, uygulamaya elbet giriyoruz ama 2 gün boyunca sipariş veremedim. Hani veremediğim için de yakınmadım. Çünkü yapacak bir şey yok. Olağanüstü bir koşuldan geçiyoruz şu anda. O şekilde kuryelerin motosiklet üzerinde bu tip havalarda çalışmasından yana da değilim. O nedenle yani tamam, ihtiyacımızı gideremedik belki ama olsun, insanların canına bir şey olmasındansa yani bunu tercih ederiz tabii ki. Şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Basın Ekspres'ten Kuzey Çevre Yolu istikametine giden bir yol diyor. Basın Ekspres'ten gönderiyorum demiş dinleyicimiz. Evet, şu anda bir hayli Ha, şu anda tabii sesi de göndermiş dinleyicimiz ama önemli değil. Şu an sesi dinleyemiyorum ben. Fakat bir hayli kar var. Şöyle söyleyeyim, sol şerit anladığım kadarıyla kapalı. Sağ şerit de, emniyet şeridi de kapalı. Yolun ortasından bir şeritten gitmeye çalışıyor araçlar. Şu haberi bir teyit edebilir miyiz Cenk'er? Bir bakabilir miyiz ona? Hangi sitede yer alıyor o haber? Sözcü'nün sitesinde mi? Şimdi acı bir haber geldi de teyit edebilir miyiz diye özellikle merak ettim. Sözcü gazetesinde yer alıyor şu anda bu haber. Ancak şimdi Sözcü'de yer aldığına göre güvenerek, tabii daha rahat güvenerek verebileceğiz bu haberi, ama iyi bir haber değil, kötü bir haber. Fatma Giri'nin hayatını kaybettiği yönünde gelen bir haber var sevgili dinleyiciler. Şu dakika itibariyle dinleyicilerimizden de bize gelmişti bu. Bir süredir biliyorsunuz tedavi görüyordu Fatma Girik. Bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi diye bir haber var. Yaşar Anter'in haberi Sözcü gazetesinde. Yani keşke doğru olmasa tabii. Şu dakika itibariyle geldi. Biz de yayındayız. Sözcü gazetesinden gördük. Şu an hemen teyit edebilecek başka bir kaynağımız yok ama Cenk'er, sen orada biraz daha araştırırsan bu konuyu sevinirim. Yani keşke doğru olmasa dediğim gibi, ama bir yandan da takip edeceğiz bu haberi. Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti sevgili dinleyiciler. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanlarından kalkış ve varışta toplam 67 sefer iptal edildi. Böyle bir bilgi var, onu da hatırlatalım. Eğer bir seyahatiniz varsa öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz diyorlar. Türk Hava Yolları'ndan bu şekilde bir açıklama var. Eğer bir uçuşunuz varsa, bir seyahatiniz varsa lütfen kontrol edin yola çıkmadan önce. Karayollarından gelen bilgiler var. Türkiye genelinde hangi yollar açık, hangi yollar değil, buna dair gelen bilgiler var. Bir yandan eğer bir yola çıkacaksanız, bir seyahate çıkacaksanız karayollarından bununla ilgili öncesinde lütfen bilgisini alın. Evet, bu haber gelmeye devam ediyor bu arada. Fatma Girik haberi gelmeye devam ediyor. Maalesef haberin doğru olduğunu anlıyoruz. 79 yaşındaydı Fatma Girik sevgili dinleyiciler. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de sosyal medya hesabından paylaşım yapmış. Şimdi o paylaşım da var. Yeşilçam'ın ve Şişli'mizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Giri'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim diyor Muammer Keskin yayınlamış olduğu mesajda. Böyle bir ifade kullanıyor. Bir kez daha biz de şu dakikada aldık bilgiyi. Aynı şok etkisi içerisindeyiz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok sayıda filmi vardı. Daha sonra siyasete atılmıştı. Evet, Fatma Girik. Yani birçok insanın, öyle tahmin ediyorum ki, sevdiği, neredeyse herkesin. Belki siyasete girdikten sonra karşıt görüşlerde olanlar elbet olmuştur ama Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimiz gerçekten birçok filmini izledik. Bugüne kadar televizyon programlarını izledik. Yapmış olduğu televizyon programları vardı. Aynı zamanda siyasete de bir yandan adım atmıştı. Yani en azından belediye başkanlığı dönemi olmuştu Fatma Giri'nin. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1942 doğumluydu Fatma Girik. 1942 yılında doğmuştu. 12 Aralık tarihinde doğmuştu sevgili dinleyiciler. 1957 yılında ilk başrolünü oynamış Fatma Girik. Orada ilk oynadığı film Leke filmi olmuş. Ardından da Memduh Ünün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizdeydi ile devam etmiş. Memduh Ün'le tanışıklığı o yıllardan başlamış sevgili dinleyiciler. Daha sonra SHP'den kendisi siyasete atılmıştı. 89-94 yılları arası Şişli Belediye Başkanlığı yapmıştı. Biraz önce söylediğim gibi bu oyunculuğunun ve siyasetin dışında bir dönem televizyon ekranlarında da yer almıştı. Söz Fato'da diye bir programın sunuculuğunu da yapıyordu aynı zamanda. almış olduğu birçok ödül var. Yani burada saysak sayamayız, vaktimiz yetmez. Birçok ödül var ama en önemlisi halkın kalbindeki, gönlündeki yeridir diye düşünüyorum. En büyük ödül belki de oydu diye düşünüyorum. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygıyla, rahmetle anıyoruz Fatma Giri'yi sevgili dinleyiciler. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden sizlerle beraberiz. Devam ediyoruz Kripto Odası'na. Sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlar var. Özellikle Fatma Girik'le ilgili geliyor şu an mesajlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bir çınarı daha kaybettik, çok üzgünüm demiş bir dinleyicimiz. Semra Hanım, ah çok üzgünüm diyor. Dimdik güzeller güzeli bir efsaneyi daha kaybettik. Huzur içinde uyusun diye bir mesaj göndermiş. Bir başka dinleyicimiz Gürkan Bey diyor ki bence 24 Ocaklar tarihten kaldırılmalı, bir güne bu kadar acı yüklenemez diyor. Çok mesaj var, Allah rahmet eylesin mesajı var sevgili dinleyiciler birçok dinleyicimizden Fatma Girik'le ilgili. Şunu söyleyelim, Fatma Girik zaten bir süredir tedavi görüyordu. Şimdi yeni duyan ve ne olduğunu bilmeyenler var. Yani neden, nasıl olmuş falan diye soranlar var. Yani bir süredir tedavisi devam ediyordu. Bodrum'da bir tedavisi vardı. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam yılbaşına girerken, yani geçtiğimiz senenin sonunda veya bu yılın başında İstanbul'a kendisi nakledilmişti. Tedavisi burada devam edecekti. Sağlık sorunları vardı. Fizik tedavi görüyordu bir yandan. Böyle bilgiler gelmişti. Moralinin iyi olduğu yönünde gelen bilgiler de vardı aynı zamanda. Maalesef bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiğine dair gelen bir başka bilgi oldu ki hepimizi gerçekten çok üzen bir haber oldu. Nur içinde yatsın. Dinleyicimiz 24 Ocaklar kaldırılmalı demiş ya. Yani programın başında biz Uğur Mumcu ile Gaffar Okkan'ı anarak başladık biliyorsunuz. Bugüne bir de Fatma Girik'in adı tarihte yazılmış oldu maalesef. Bir yandan tabii şunu da söyleyelim. Yine 24 Ocak tarihinde önemli tiyatro sanatçılarından, seslendirme sanatçılarından Mümtaz Sevinç de hayatını kaybetmişti. İsmail Cem de Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Dışişleri Bakanlığı yapmış olan İsmail Cem de hayatını kaybetti. Yine 24 Ocak tarihinde. Aynı zamanda 2010 yılında 24 Ocak'ta Şakir Eczacıbaşı da yine hayatını kaybeden bir başka isim olmuştu. Evet, hepsini rahmetle, saygıyla anıyoruz ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla. Bir dinleyicimiz sormuş, BTC Türk ulaşamıyoruz, bir haber de yok demiş ama bir haber var aslında. Uzunca bir süre anladığım kadarıyla BTC Türk'e ulaşamamış kullanıcıları, şu anda da belki ulaşamıyor olabilir, bilmiyorum ama en azından şöyle bir haber var. BTC Türk'ün kurucusu Kerem Tibuk'tan gelen bir haber var. Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var. Arkadaşlar uğraşıyor, biraz zaman alabilir, endişelenecek bir durum yok diye bir açıklaması oldu ki BTC Türk'ten de benzer bir açıklama geldi. Teknik ekibin konunun en kısa sürede çözülebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü yönünde gelen bir açıklama oldu. Yani bu tip durumlarda böyle bir endişe oluyor ya vatandaşta, acaba ne oldu falan diye. Diyorlar ki netice itibariyle biz buradayız, merak etmeyin, bir sorun da yok. Yani teknik bir sorun var, bunu çözüyoruz, çözer çözmez yeniden devam edeceğiz diyorlar. Böyle bir bilgilendirme gelmiş, biz de bunu sizlerle paylaşmış olalım. Ve devam edelim sevgili dinleyiciler. Koronavirüsle ilgili son verilerde biliyorsunuz 185 kişi hayatını kaybetti. Yani bir ara şöyle deniyordu ya, ya işte ölen sayısı da fazla olmuyor, artmıyor falan. Hani böyle 150'lere falan düştüğünde, 160'a düştüğünde öyle söyleniyordu ya, şu anda 185 kişi bakın bir günde hayatını kaybetti. Ki bazı dinleyicilerimiz mesaj atıyorlar, diyorlar ki ya bizim yakınımız da hayatını kaybediyor ama işte ona ölüm sebebi olarak işte daha sonra ne bileyim çoklu organ yetmezliği, başka bir şey falan diyorlar ama koronavirüsten yatırmış oluyoruz diyorlar. Bir de onları düşünürsek eğer, lütfen dikkatli olun. Yani işte omikrondur, bana bir şey olmaz falan demeyin. Bakın Çek bir sanatçı vardı, dedi ki kadın, ben dedi bana bir şey olmaz, Covid-19 bulaştıracağım kendime bilerek dedi. Hiçbir şey olmayacak, göreceksiniz dedi. Maalesef hayatını kaybetti. Yani o yüzden dikkatli olmaya devam edin. Aman bir şey olmaz demeyin. Olmayabilir evet, büyük bir ihtimalle ama ya o küçük ihtimali göz önünde bulundurmayacak mısınız? Pfizer'in CEO'sundan gelen önemli bir açıklama var omikron aşısına ilişkin. Birkaç ay içinde normale dönecek dünya diyor. Bu omikron aşısıyla birlikte artık normale döneceğiz diyor. Yani umut dolu bir açıklama aslında. Aynı zamanda omikrona karşı bir süper bağışıklık umudu da var. Antikor seviyesinde %1000 artış olduğunu söylüyor. Amerika'daki bilim insanlarından gelen bir açıklama bu. Covid-19'a yakalanan kişilerin antikorlarının %1000 düzeyinde arttığını ve süper bağışıklığa sahip olduğunu söylüyor ki bu da önemli gerçekten, süper bağışıklık. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin gündeminde aslında ekonomi var. Yani ekonomi konuşmamız gerekiyor ama ekonominin önüne çıkarılmak istenen haberler oluyor. İşte bunlardan bir tanesi malum biliyorsunuz Sezen Aksu'nun 2017 yılında yazmış olduğu, çıkarmış olduğu bir şarkının bugün gündeme getirilmesi, bugün bunun üzerinden işte bir takım rant elde etme çabalarının olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Tüm bunlar ne oldu, nasıl yaşandı? İşte bir şarkı sözü, o şarkıda binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e sözleri, bu sözlerin ardından gelen tepkiler ve bu tepkilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması, Hazreti Adem Efendimiz'e uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir şeklinde gelen açıklaması. Malum sosyal medyada hemen ikiye ayrılmışlık. Bir taraf Sezen Aksu'yu destekler, bir taraf Sezen Aksu aleyhinde, sadece aleyhinde mi? Yani neredeyse işte tehdit ötesi hakaret mesajları. Tüm bunlar devam ederken Sezen Aksu da dedi ki sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim dedi. Biliyorsunuz bir şarkı sözü veya bir şiir öyle söyleyelim yayınladı. Avcı diye bir şiir yayınladı ve ardından da bu şiirinin toplamda 50'den fazla dile çevrildiği bilgisi geldi ki sosyal medya üzerinde çoğunu zaten görmüşsünüzdür öyle tahmin ediyorum. Dediğim gibi bunun üzerinden tartışma devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir açıklama geldi. İktidarın sanatçı Sezen Aksu ve gazeteci Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri ve seçmeni korkutmayı amaçladığını ifade ediyor. Amaç halkı korkutmak diyor netice itibariyle. Meral Akşener böyle bir açıklama yapıyor. Peki Sedef Kabaş konusuna gelince bir televizyon programına, Tele1'de katılıyor. Orada yapmış olduğu açıklamalar var. Bir takım benzetmeler var. Bunların ardından işte bunun Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğu ifade ediliyor. Bunun aynı zamanda işte bir nefret söylemi olduğu söyleniyor. Ve gece yarısı yani saat 2 civarı evinden alınıyor, götürülüyor. Mahkemeye çıkartılıyor. Ardından tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor. Cezaevinden gelen haberler var. Sedef Kabaş'ın avukatları gidiyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Kendisinin moralinin yüksek olduğu bilgisi geliyor oradan. Ve aynı zamanda söylemlerinde işte bir yanlış olmadığı, buradan dolayı bir ceza almayacağı yönünde bir inancı olduğuna dair açıklamalar da geliyor. Tüm bunlarla beraber CHP'den bir teklif var. Kanun teklifi, Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesi TCK'dan kaldırılsın diyor. Yani Türk Ceza Kanunu'ndan Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesi kaldırılsın diyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan bir kanun teklifi olduğu belirtiliyor sevgili dinleyiciler. Şimdi kanun teklifinin gerekçesinde şöyle bir madde var. Tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan cumhurbaşkanları için bu maddenin tasarlandığı ifade ediliyor. Oysa yani şu anda bir siyasi parti bağı bulunan, siyasi partili bir cumhurbaşkanı var. O nedenle bu madde kaldırılmalı, uygulanmamalı diyor. CHP'nin böyle bir itirazı olmuş sevgili dinleyiciler. İstanbul Barosu'ndan bir açıklama geldi Sedef Kabaş'la ilgili. Adeta bir ön infaz yöntemine dönüştürüldü diyor. Şu anda alınan bu tedbirlerle ilgili, yani bu tutuklama adeta bir ön infaz yöntemine dönüştürülmüştür diyor. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var bu konuda, onları da görüyorum bir yandan. Bazıları diyor ki mesela söylenen sözleri biz de tasvip etmiyoruz diyenler var. Ama tüm bunlarla beraber bugüne kadar kimler kimlere neler söyledi? Yani bunlar düşünüldü mü? Bu tip durumlarda harekete geçildi mi? Böyle gecenin bir vakti insanlar evlerinden alındı mı diye soruyor dinleyicilerimiz. Buradan da bir tartışma devam ediyor. Ama dediğim gibi şimdi muhakkak bunları konuşuruz, konuşuyoruz da. Ama tüm bunlarla beraber Türkiye'nin asıl gündem maddesi bu değil. Asıl gündemi bu değil Türkiye'nin. Böyle yapay bir takım gündemler oluşturulmaya çalışılıyor. Asıl gündem ne? Asıl gündem ekonomi. Bakın bugünden itibaren 3 gün boyunca bazı organize sanayi bölgelerinde elektrik yok. Yani üretimi durduruyorlar. Üretim durduruldu. Şimdi siz üretimi durduruyorsunuz. Neden? Doğal gazımız yok diye. Bizim doğal gazımız niye yok? Efendim İran doğal gazı kesti teknik sebeplerden dolayı. Geçtiğimiz hafta da konuştuk bunu. İran her kış havanın en soğuk şartlarının olduğu dönemlerde bunu yapıyor zaten. Bu teknik şart meknik hikaye falan bunlar hikaye. Diyor ki bir dakika, ben de şu anda aynı kış koşullarını yaşıyorum. Benim vatandaşımı ısıtmak için, kendi vatandaşımı ısıtmak için daha fazla doğalgaza ihtiyacım olabilir. O nedenle seninkini kısıtlı vereceğim diyor. Biz nasıl bir anlaşma yapmışız İran'la da bir şey diyemiyoruz. Bir dakika ya, bizim sözleşmemiz var diyemiyor muyuz? Veya İran o sözleşmeye böyle bir madde mi koymuş demek ki? Ya doğalgazla tabii dışa bağımlı olunca, enerjide İran'a ya da Rusya'ya bağımlı olunca maalesef karşımıza bu tip tablolar çıkıyor ki şimdi işte kısıtlamalar başladı. Birçok bölgeden gelen, organize sanayi bölgesinden gelen haberler var. Haftanın 3 tam günü 24 saat elektrik kesintisi. Ne olacak? Yani üretim duruyor dolayısıyla. İşte diyorlar ki mesela kendi içimizde üretim duruyor. Bu zamları tetikleyecek. Yani üretimin azalması zamları tetikleyecek. Dolayısıyla enflasyon artacak. Ya bir defa Türkiye içinde problem olacak. Fiyat artışları. Bir diğeri, yurt dışına gönderdiğimiz ürünler var. Özellikle uzak doğu siparişlerini kaybetme riskimiz var diyorlar. Üretim yapmayacak olan otomotiv firmaları var. Onlardan gelen açıklamalar var. Üretimlerini durduruyorlar 3 gün. Gıda sektöründen gelen açıklamalar var. Diyorlar ki yani bu kesintilerden gıda üreticileri muaf tutulsun. Yoksa bu elektrik kesintileri gıda fiyatlarını da arttırabilir. Aynı zamanda insanlara şimdi çalışanlara, esnafa faturalar, elektrik faturaları gitmeye başladı. Yani bir kısmı Aralık'tan, bir kısmı Ocak'tan. Şimdi tamamı zamlı olmasa bile esnaf isyanda diyor ki yani biz kira bedeli kadar fatura ödemeye başladık. Ne yapacağız diyorlar. İşte mesela bir esnaf sormuş, demiş ki 3 liraya poğaça satarak 9 bin liralık faturayı nasıl ödeyeceğiz demiş. Yani elektrik faturasından falan bahsediyor. Yani üretimini elektrikle yapıyor. Netice itibariyle Türkiye'nin konuşması gereken konu aslında ekonomiyken şu anda biz işte Sezen Aksu şarkı sözü, işte Tarkan Cuppa, efendim Sedef Kabaş onu dedi bunu dedi, şöyle oldu böyle oldu. Ya bunlar ayrı konular, bunlarla ilgili varsa bir problem, tarafsız adil olan bir yargı bunlarla ilgilenir. Ama bizim şu anda düşünmemiz gereken şey önümüzdeki ekonomik koşullar. Ve bakın daha da kötüsü gelebilir. Neden? Bu Rusya ile Ukrayna arasında bir gerginlik var ya, gerilim, yani artık gerilim ötesine gitti. Yani Rusya girdi, girecek Ukrayna'ya. Yani dünya şu anda bunu bekliyor. Bekliyor derken olmasın istiyor ama bir yandan da böyle bir beklenti var. Amerika mesela Ukrayna'da Kiev Büyükelçiliği için kısmi bir tahliye emri vermiş. Orada işte doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin vermiş. Hatta diplomatik aile üyelerinin ayrılma talimatını da vermiş. Yani diyor ki Amerika oradan çıkın, yani Kiev'den çıkın. Rusya da biliyorsunuz Kiev'de çalışan diplomatlarını oradan çıkması noktasında uyarmıştı. Yani sürekli böyle mesajlar var. Girdi girecek mesajı var Rusya'nın. Hemen bizim yanı başımızda böyle bir savaş çıkacak olması bizi, yani Türkiye'yi de olumsuz bir şekilde etkileyecektir ekonomik açıdan. Ya dünya aslında buna çok hazır değil, öyle söyleyeyim. Hele ki şu pandemi süreci içerisinde. Bir reklam aramız daha var sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım, radyolarını yeni açanlar için maalesef acı bir haberle uyandık güne. Fatma Girik hayatını kaybetti. 79 yaşındaydı. Türk sinemasının gerçekten unutulmaz isimlerinden, efsane oyuncularından Fatma Girik. Bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Son bölüm içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Sizlerden gelen mesajlar var. Bir yandan onları takip ediyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgede bir otomotiv fabrikasında çalışıyorum. Çalıştığım fabrikada birçok makine var. Kısmi çalışmaya gidilip jeneratörle çalışacağız diyor. Böyle bir mesaj göndermiş. Yani hani böyle söylenir ya, sene olmuş 2022. Şu anda Türkiye'de doğalgaz ve elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. 24 Ocak 1980'de Türkiye ekonomisini değiştirilen kararlar alınmıştı. %30'dan fazla devalüasyon olmuştu diyor. 24 Ocak 80 diyor dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Beylikdüzü yönünden Bakırköy yönüne gidiyorum. Metrobüsteyim. Tipi şeklinde kar yağıyor. Yoğunluğu artıyor. Yollar şu an açık ama görüş mesafesi kısalıyor. Yavaş yavaş kar birikmeye başlıyor. Yola çıkacaklar, dikkatli olsun. Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılması faydalı olur demiş bir başka dinleyicimiz göndermiş olduğu mesajda. Trafikle ilgili bir kez daha hatırlatalım. Sadece İstanbul için değil, birçok şehir için ve şehirler arası eğer bir seyahatiniz varsa muhakkak öncesinde karayollarından bir bilgi edinmeye çalışın. O yolla ilgili biraz araştırın yola çıkmadan önce, çünkü aksi takdirde yollarda 8, 10, 12, 15 saat kalabilirsiniz. Böyle bir risk var. Kar yağışı devam ediyor. Uyarılar devam ediyor bir yandan. Evet, İstanbul'a kar yağınca bütün Türkiye kar konuşuyor ama sadece İstanbul değil şu anda mesele. İstanbul, Ankara, Ankara, İstanbul, otoyollar, yollar, bunlar hızlı bir kar yağışıyla beraber, aniden bastıran bir karla beraber birdenbire tıkanabiliyor. İstanbul'da şu anda anladığım kadarıyla çok fazla trafiğe çıkan olmamış ama özellikle İstanbul'un şu anda Avrupa yakasında bir sorun var. Yani şu anda %51 bir trafik var İstanbul'da. Köprüler rahat, yani köprülerin gelişi gidişi falan filan çok rahat. Ancak İstanbul'da özellikle şu anda işte Bağcılar'dan sonra özellikle hem E5 tarafında havalimanı, eski havalimanı yolundan sonra Beylikdüzü'ne doğru, Beylikdüzü'nden dönüş, yine Bağcılar'dan Esenyurt'a gidiş dönüş yolları aşağı yukarı tem. Buralarda çok yoğun, anormal bir yoğunluk var. Neden? Dinleyicimizin söylediği gibi o bölgedeki yoğun kar yağışından dolayı muhtemelen öyle tahmin ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, artık programın sonuna geliyoruz. Mümkün olan tüm başlıkları program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Tabii bir yandan gelen yeni haberler vardı. Trafik haberleri, kar haberleri daha çok yoğundu ama bugün programın başında da söylemiş olduğum gibi aynı zamanda Uğur Mumcu'yu kaybettiğimiz gündü. 1993'te katledilmişti maalesef, 29 yıl önce Uğur Mumcu rahmetle anıyoruz. 2001'de Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü, hain bir pusuyla suikaste uğramıştı. Onu da rahmetle, saygıyla anıyoruz. Mümtaz Sevinç, İsmail Cem, Şakir Eczacıbaşı hayatlarını kaybetmişti 24 Ocak tarihinde. Bugün bir de Fatma Girik hayatını kaybetti bu sabaha karşı. Hepsini rahmetle anarak, uğurlar olsun diyerek sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Cenk'e teknik masada teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bedia Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.
Pazar sabahıydı, Ankara kar altında. Zemheri ayazıydı, yaz güneşi koynunda.
Ucuz cam pazarıydı, kalemim düştü kana, kalemim düştü kana.
Zalimler pusudaydı, bedenim paramparça.
Ucuz can pazarıydı, kalemim düştü kana. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşım olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlüm, yürekli yiğitlerin hatıra olsun.
Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Anahtarı apansız bir ölüme, şaraplar parçaları saplandı ciğerime.
Ucuz can pazarıydı, kan doldu gözlerime, kan doldu gözlerime.